Ayrım 2.
Birliğin genel sekreteri Doğramacı Kremer, genel konsey toplantılarında devamlılığı sağlamak için büyük çaba gösteriyordu. Siyah mürekkeple çizilmiş kareli sayfa üzerinde enternasyonelin her yöneticisinin adının karşısına devam durumlarına göre artı ya da eksi işareti koyuyordu. En fazla artı genel konsey üyelerinin en titizi olan Marx'ın hanesindeydi. Terzi Ekarius'un da toplantılara katılmaması çok enderdi. Genel konseyin toplantıları her hafta salı günleri akşam saat 8'deydi. Cumartesi günleri ise Marx'ın da üye olduğu alt komite toplanıyordu. Bu toplantılarda daha çok enternasyonelin günlük çalışmaları ele alınıyor, hesaplar gözden geçiriliyor, direktifler ve çağrılar hazırlanıyordu. Genel konsey ve alt komite üyeleri çalışmaları için ücret almak şöyle dursun, büro, aydınlatma, posta ve basım giderlerini de kendileri ödüyorlardı. Partimize yetmeyen bir şey varsa o da para diye yazıyordu Karl Marx Engels'e. Ancak şubelerden gelen para giderek artmaktaydı. Düşük miktarda ama zorunlu üyelik aidatları birliğin kasasını bir ölçüde dolduruyordu. Genel konsey üyeleri içinde çoğunluğu işçiler oluşturuyordu. İşçiler toplantılara 10, zaman zaman da 14 saatlik mesaiden sonra geliyorlardı. Oldukça bilgili, özenli, güleç, toparlak yüzlü ve kel kafalı, alt dudağı kalın, orta yaşlı kunduracı başkan Odger, Trade Union'ın sendika, Londra konseyinde yazmandı. Odger'in yardımcısı ise sakallı, solgun, hastalıklı bir görünümü olan Terzi Ekarius'tu. Ekarius sürekli geçim sıkıntısı çeken, felsefi konulara yatkın, zeki bir Alman sürgünüydü. Ama bilgilerinin yeterince derin olmayışı onun sık sık politik hatalar yapmasına yol açıyordu. Marx onun üstün yeteneğini ve devrim davasına bağlılığını takdir ettiğinden ona çok zaman ayırıyor, ufkunun genişlemesine yardımcı oluyordu. Kremer de Trade Union'ın hareketinin önde gelen simalarındandı ve gerçek proletaryanın tipik temsilcisiydi. Birleşik Dülgerler ve Marangozlar Derneği'ni o kurmuştu. Son derece titiz ve işbilir Kremer, çok güzel bir el yazısına ve imrenilecek bir belleğe sahipti. Birkaç yıldır kendisinin tuttuğu Genel Konsey'in protokol defteri onun için kutsaldı ve defterin kusursuz olması için çok zaman harcıyordu. Bu siyah naylon ciltli büyük bir hesap defteriydi. Genellikle her toplantının başında bir önceki salı gününün tutanağını hiç acele etmeksizin okur ve herhangi bir düzeltme ve itiraz yoksa başkanın imzasını talep ederdi. Ardından ağır ağır, özenle kendi imzasını atardı. Kremer sık sık genel konseyin toplantılarıyla ilgili değişik gazete haberlerinden pasajları ve bazı basılı belgeleri protokol defterine yapıştırırdı. Giderek bu defter uluslararası birliğin çalışma günleri ve çalışmalarının almanağı olmuş, yaşanan anı ölümsüzleştirmişti. Geçmiş yaşamın izlerini taşıyan sönmüş bir lav gibi. Genel konsey örgütlenme sorunlarıyla, politik, teorik ve uluslararası sorunlarla ilgileniyordu. Konseyin birkaç üyesi her hafta uluslararası birliğe katılmalarını önermek için değişik işçi derneklerini ziyaret ediyordu. Bir süre sonra enternasyonelin üye sayısı 14 bine ulaşmıştı. Hatırı sayılır bir üye sayısına sahip ve etkin olan kunduracılar ve duvarcılar sendikaları da enternasyonele dahil olmuşlardı. İngiltere'de enternasyonelin gazetesi de kurulmuş ve The Workman's Advocate, Londra'da çıkan haftalık işçi gazetesi. Eylül 1865'ten itibaren Uluslararası İşçiler Birliği Genel Konseyi'nin resmi organıydı. Redaktörün notu adını almıştı. Genel Konsey, genel seçim için mücadele derneği kurmuştu. İşçi hareketini büyük patronların güdümüne sokmaya çalışan Proudhon ve LaSalle'ın izleyicilerine karşı inatçı bir savaş başlamıştı. Bir gün Marx'ın en eski arkadaşlarından Terzi Friedrich Lesner, Bakunin'in İtalya'dan Londra'ya geldiğini bildirdi. Karl tüm devrimcilerin gözünde bir kahraman olan bu Sibirya firarisini ziyaret etmeye karar verdi. 1848'den bu yana tam 16 yıldır Marx ve Bakunin görüşmemişlerdi. Mihail Aleksandrovich 50'sini geçmişti ama yaşını göstermiyordu. Dolgun ve güçlü, atletik yapısı nedeniyle heybetli bir görüntüsü vardı. Ağarmış kıvırcık saçlarının koyu kızıl rengi daha yumuşak bir görünüme bürünmüştü. Fakat saçlarının önleri ve favorileri yine eskisi gibi açık kumral renkteydi. Artık pek bırakamadığı gözlükleri yüzünden rengi fark edilmeyen küçük gözleri coşkulu görünüyordu. Yanakları ve burnu yağdan parlıyordu. Kocaman tombul elleri nemliydi. Konuşurken kendinden oldukça emin ve sertti. Söyleştiği kişiyi dinlerken ise kayıtsızdı. Fakat bu genel özelliğine karşın Marx'ı saygıyla, sempatiyle karşıladı. Karl Marx, Bakunin'den 4 yaş genç olmasına karşın daha çökmüş görünüyordu. Sık sık tehlikeli biçimde tezahür eden ve bir türlü iyileşmeyen şirpence hastalığı Marx'ı yıpratmıştı. Doktorların kesinlikle yasaklamalarına, akrabaları ve engelsin ikna çabalarına karşın Marx geceleri kapital üzerinde eski temposunda çalışmaya devam ediyordu. Uluslararası İşçiler Birliği'ndeki işler onun giderek daha fazla enerji harcamasını gerektiriyordu. Marx'ın kocaman kafasındaki gür saçlar kar beyazıydı. Fakat esmer yüzünü kaplayan kaba sakalı ve bıyıkları hala kuzguni rengini koruyordu. Olağanüstü parlak ve derin siyah gözleri, keskin zekasının, çelikleşmiş kararlılığının ve ince ironisinin eşsiz ifadesiyle baktığı zaman herkesi kendisine bağlıyordu. Bu gözler adeta onun dehasını, ruhsal dünyasının karmaşıklığını ortaya koyuyordu. Kaşlarında da sık sık görülen hastalık gözlerini etkilememiş, gözleri gençliğinin canlılığını korumuş, Marx'ın iç dünyasının ve gücünün dalgalanmalarını dışa vurmuştu. Ancak aşırı çalışmadan dolayı Marx görme bozukluğu çekiyordu. Topluluk içinde bulunduğunda ise redingotunda asılı duran bir siyah zincire taktığı kelebek gözlüğünü kullanırdı. Bakunin'in gösterişli kıyafeti yanında Marx'ın yumuşak bir kumaştan yapılmış tümüyle ilikli siyah redingotu derli toplu ve şık oluşuyla dikkat çekiyordu. İnce uzun parmakları, küçücük elleri canlı ve güzel görünüyordu. ''Sizi yeniden gördüğüme çok sevindim.'' dedi Marx, Bakunin'in geniş yüzüne dostça bakarak. ''Bu ne Prusya, ne Avusturya, ne de Rus monarşisine nasip olan bir mucize. Beni idam sehpasında sallandırmaları için ne gerekiyorsa yaptım ama.'' diye Marx'ın sözlerine yanıt verdi Bakunin, ellerini iki yana açarak. ''Ama anlaşılan, kısmet, özgürlüğü ve sizi hiçbir zaman görmeyeceğimi düşündüğüm anlar oldu.'' Bakunin yapmacık bir alçak gönüllülükle Golgota Tepesi'ne, Golgota Tepesi, İncil'e göre Kudüs'te İsa'nın çarmıha gerildiği tepe, tırmanış olarak isimlendirdiği Schlüsselburg Kalesi, Sibirya ve diğer diğer gezdiği memleketlerden bahsetti. Bakunin Rusya'dan başarılı bir kaçıştan sonra Herzen'e sığınmıştı ve Herzen'den Marx'ın İngiliz gazetelerinden birine yazdığı bir yazıda kendisi hakkında ajan suçlamasında bulunduğunu duymuştu. Gerçekten de F. Marx imzalı bu iddiayı içeren bir makale çıkmıştı. Makalenin yazarı Karl Marx değil, Marx'ın tanımadığı ama kendisiyle aynı soyadını taşıyan Francis Marx adlı birisiydi. Bunun bir yanlış anlaşılma olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak anlaşılan Herzen'i kırmamak için Bakunin Marx'la görüşmemişti. Bir süre sonra Bakunin'in karısı Antonia Ksaveryevna İrkutsk'tan gelmiş ve Bakuninler devrim mücadelesinin dinmediği İtalya'ya yerleşmeye karar vermişlerdi. Kendilerini güneyin güneşi cezbetmişti ve yaşam koşulları İngiltere'ye göre daha rahattı. Floransa'ya gitmeden bir süre önce Bakunin, Komünist Manifesto'yu Rusça'ya çevirdi. Ancak çevirirken böylesine önemli bir metnin içeriğini tahrif etmişti. Bakunin metne öyle kurnazca bir ön söz yazmıştı ki eseri Marx ve Engels'in yazdığından kuşku duymamak elde değildi. Okuyanlar manifestonun Bakunin tarafından yazıldığını düşünebilirlerdi. Enternasyonel'in ortaya çıkışıyla aynı zamana denk gelen Bakunin'in Londra'ya ikinci gelişinde Marx, Bakunin'le ilişkileri yeniden başlatmaya karar vermişti. Bakunin'in çar zindanlarında tüm işkencelere namusluca katlandığına inanmış, onun cesur bir Rus devrimcisi olduğundan kuşku duymamıştı. Mihail Aleksandrovich geçmişi anlatırken Rus çarı karşısındaki itiraflarından tek kelime olsun söz etmemişti. Marx'la bu buluşmaya kadar olan sürede kilo almıştı. Hatta Marx'a öyle geliyordu ki baş eğmeden karşı koyduğu acı deneyimler Bakunin'in ruhunu daha da sağlamlaştırmıştı. Polonya ayaklanmasından sonra şimdi yalnızca Dünya Sosyalist Hareketi içinde olacağım dedi kararlı bir ifadeyle Bakunin Marx'a. Marx, Bakunin'in bu sözlerinden duyduğu memnuniyeti gizlemedi ve sıcak bir ifadeyle ''İyi, çok iyi, birlikte mücadele etmenin zamanı çoktan geldi.'' dedi. Bakunin geniş omuzlarını dikleştirerek koltuğa gömüldü ve sakalını sıvazlayarak gür sesiyle kahraman Polonyalı gerillaları anlatmaya başladı. Ona göre Polonya'daki devrim hareketi Rus hükümetinin işine geliyordu. Rusya'da sükuneti sağlamak için bu gerekli hale gelmişti fakat Çar, Polonyalıların bu kararlı direnciyle karşılaşacağını beklemediğinden savaş 18 ay sürmüştü. Çar hükümeti Polonya ayaklanmasını provoke etti. Polonya iki nedenle başarısızlığa uğradı. Bonapart'ın hilekarlığı ve Polonya aristokrasisinin baştan beri köylü sosyalizminin ilanında açık ve kuşku götürmez bir şekilde ağır davranmasından diye iddia ediyordu Bakunin. Diğer yandan Karl, Bakunin'e Uluslararası İşçiler Birliği'nin nasıl ve ne amaçla kurulduğunu anlatıyordu. Bu hareketin doğuşunu selamlıyorum ve şu andan itibaren sizinle el ele vererek çalışmak istiyorum diye birkaç kez yineledi Bakunin. Uzun ve oldukça açık sözlü bu söyleşiden sonra Marx ertesi gün İtalya'ya geri dönmek zorunda olan Bakunin'le vedalaştı. Eve dönünce Marx, Engels'e diğer haberlerin yanı sıra Bakunin'le yeniden başlatılan ilişkiler hakkındaki izlenimlerini ayrıntılı olarak anlattığı uzun bir mektup yazdı. Bakunin, sana selamını iletmemi rica etti. Seni ve Lupus'u sık sık sordu diye yazıyordu Marx arkadaşına. Lupus'un öldüğünü söylediğimde Bakunin, hareketin yeri doldurulmaz bir insan yitirdiğini söyledi. Bu görüşmeden bir süre sonra Enternasyonel'in kuruluş manifestosu ve geçici tüzüğü ayrı bir broşür halinde yayınlandı ve Marx hemen broşürün birkaç nüshasını İtalya'daki Bakunin'e gönderdi. Bu broşürlerden birini de Giuseppe Garibaldi'ye vermesini rica etti. Kış sona ermişti. Londra'nın sisi ise bitmek bilmiyordu. Marx hastalanmıştı. Yıllardır süren sinirsel gerginlik sonucu vücudunu çıban kaplamıştı. Şiddetli ağrıya, sargılar içinde ve sıtmalı olmasına, oturmasının, hareket etmesinin olanaksızlığına rağmen cesaretini yitirmiyordu ve yakınlarının geçici de olsa onu çalışmalarını ertelemeye zorlamasına üzülüyordu. Ancak kendini biraz iyi hissettiğinde hemen Kapital üzerinde çalışmaya koyuluyordu. Bir ara sağ elinde kocaman bir çıban çıkmış, eli şişmiş ve kızarmıştı. Bundan endişelenen Jenny eline sargı yaptı. Marx, Kapital'i yazamadığı için kaybettiği zamanı değerlendirip kitap okumak istiyordu. Ancak ateşi gitgide yükseliyor, omzu dayanılmaz derecede sızlıyordu. Bilimsel yapıtları ertelemek zorunda kaldı ve Walter Scott'un tarihi romanları onun için mükemmel bir oyalanma kaynağı oldular. Bir sabah Karl kendisini biraz iyi hissetti. Kışın bu son ayında yüzünü pek göstermeyen güneş çalışma odasının penceresine vurur vurmaz çalışmaya başladı. Öğleyin Lenchen beraberinde 23 yaşında uzun boylu, yapılı, oldukça esmer, donuk yüzlü, çok güzel siyah saçları olan bir gençle geldi. İri patlak siyah gözleri, kocaman bir burnu ve güçlülük timsali bir ağız yapısı, sağlam, zapt edilmez karakteri, keskin ve etkileyici bir zekası vardı. Marx bu delikanlının kendisinde uyandırdığı ve birdenbire ortaya çıkan sempati duygusuna elinde olmayarak şaşırdı. Karl gençleri severdi fakat yaşamda edindiği deneyimler nedeniyle tanımadığı herkese karşı dikkatli davranırdı. Adım Paul Lafarge diye söze başladı konuk, ince, tiz bir sesle ve Marx'a Enternasyonel'in Fransa şubesinin üyesi olan oymacı Tolle'nin bir mektubunu uzattı. Ona size uğrayıp görevimi yerine getireceğime söz verdim Doktor Marx diye soğuk bir tonla sözlerini tamamladı ve ayrılmak istedi. Lafarge Proudhon taraftarıydı ve sırf Tolle'nin ricasını yerine getirmek için Marx'ı ziyaret etmişti. Ancak bu ziyaret onun yaşamında köklü bir değişiklik anlamına gelecekti. Hakkında güvenilir biri olmadığı yolunda söylentiler dolaşan, hatta bu nedenle Uluslararası İşçiler Birliği Genel Konseyi'nin Fransa Şubesi muhabir sekreterlik görevinden kısa bir süre uzaklaştırılan Tolle'nin tavsiyesi, Marx'ın gözünde Lafarge için iyi bir referans olamazdı. Fakat bu delikanlının büyüleyici görünümü tüm kuşkuları dağıtacak kadar etkili oldu. Marx delikanlıya ilgi gösterdi. Ona birkaç soru sordu. Paul Lafarge, internasyonel örgütünün Fransa'da ulaştığı başarıları anlattı. Uluslararası İşçiler Birliği'nin üyeleri akşamları başkentin merkezinde Rue de Gravier'de topu topu 12 metrekarelik loş bir odada toplanıyorlardı. Açık konuşmak gerekirse ofisimiz çok kötü. Daha da üzücü olanı berbat bir avlunun en kuytu yerinde. Paris'te Eugène Sue'nun tasvirleriyle ölümsüzleşen bu tür iz ve yerler hala var. Fakat pencerelerimizi sıkı sıkıya kapatıyoruz ve sigara dumanı hemen tüm yoksulluk kokusunu bastırıyor. Tolen bize oldukça eski bir soba getirdi ve bu soba yakıldığında ortalık dumana boğuluyor. Uyduruk kulüp lokalimizin mobilyası oldukça basit. Hakkak, maden üzerine çelik kalemle yazı, resim ve çeşitli şekiller oyma sanatını yapan kimse. Fribourg'un üzerinde çalıştığı bir ahşap masa var. Gündüz onun atölyesi olan bu oda, akşam bizim büromuz. İhtiyaca göre kürsü görevi görüyor. Çardaktaki eski eşyalar arasından çıkan kırık dökük iki tabure ve oldukça tuhaf birkaç sandalye. İşte hepsi bundan ibaret. Ama önemli olan bunlar değil. Etrafımızda ne var fark etmiyoruz bile. Çok önemli toplumsal sorunları tartışıyoruz ve hatta bazen pazar meydanı canlanıp da biz kahvaltı etmek için bu donlu sütçü kadınların yanına gidinceye kadar tartışmaya öyle dalıyoruz ki oraya vardığımızı bile fark etmiyoruz. Ara sıra blankiciler de uğruyor. Onları şimdilik şubemize kabul etmiyoruz. Onlar geldiğinde gerçek bir söz düellosu başlıyor. Bir türlü yaşlanmayan büyük kavgacı Blanki'nin taraftarları. Bunlar çok usta tartışmacılar. Ama inanın ki biz protoncular da onlardan geri kalmıyoruz. Bizim atışmalarımız parlamento kavgalarına bedeldir. Birliğe giren Fransız emekçileri arasında harika gençler var. Örneğin ciltçi Varlin. Görünüş itibariyle kısa boylu, mütevazı ve çok enerjik biri. Onu bir kez gören bir daha unutamaz. Her sözü, her hareketi ve düşüncesi akıl, bilgi, yetenek dolu. Onun inançlı bakışlarını görseydiniz ve konuşmasını bir dinleseydiniz... Ama iyi şarkı söyleyemiyor. Aramızda bu konuda kendisini geliştirmiş, oldukça yetenekli emekçiler de var. Marx delikanlıyı büyük bir dikkatle dinliyordu. Yemek zamanı gelmişti. Ama Lafarge'in gitmeye niyeti yoktu. Jenny onu da yemek odasına davet etti. Genç adam kendisini yapmacıksız, güler yüzlü bir sadelikle karşılayan Marx'ın kızlarına hayran kalmıştı. Marx'ların bir yıldır oturdukları Modena Villa, Maitland Park No. 1... Haverstock Hill adresindeki evlerinde dava arkadaşları olmaksızın öğle yemeğine oturulması çok enderdi. Tüm dava arkadaşları Jenny ve Carla özgü konukseverliği yakından bilirlerdi. Yemekte Paul Lafarge kendisinden söz ederken Küba adasındaki Santiago kentinde doğduğunu söyledi. Babasının orada küçük bir çiftliği vardı. Babaannem zenciydi dedi birden, kocaman siyah gözleriyle masanın etrafındakileri dikkatle süzerek. Demek Melez, bu farklı ten renginin, kafatasının kendine özgü biçiminin, beyaz, leke bulunmayan tırnakların, hızlı düşünme yeteneği ve hayret verici bu canlılığın asıl kaynağı işte bu, diye düşündü keskin bir gözlemci olan Marx. Lafarge her geçen saat Marx'ın daha da hoşuna gidiyordu. Melez misiniz, ana yurdunuz Küba mı? Bu gerçekten harika diye bir çığlık attı Laura. Marx'ın kızlarının en güzeli, en zarifi olan Laura, Lafarge'ın daha çok hoşuna gitmişti. Yazık ki babam bizi Fransa'ya getirdiğinde ben topu topu 9 yaşındaydım. O günden beri akrabalarım Avrupa kentlerinin en az egzotik olanında, Bordeaux'da yaşıyorlar diye sözlerine devam etti Paul Lafarge biraz da hayıflanarak. Yemek sona erip kızlar baş başa kaldığında Jenny Chen merakla Laura'ya bakarak, ''Yakışıklı ve güçlü bir delikanlı, tipik bir Otello, ateş saçan bir yanardağ sanki.'' dedi. Laura ise, ''Ben soğuk Anglo-Saksonları tercih ederim. Ya sen, onun Desdemona'sı olmak ister miydin?'' diye konuştu. Bu sırada Lafarge, Marx'ın sessiz çalışma odasında kendisinden söz ediyordu. Orta öğrenimini bitirdikten sonra tıp akademisine girmiş ve birkaç yıl sonra doktor olacakmış. Marx'ın kızları, özellikle de Jenny Chen gibi bir tıp öğrencisi olarak sadece dünyayı yeniden kurmakla değil, edebiyat, müzik ve jimnastikle de ilgileniyormuş. Marx purosunu yaktı ve konuğuna da ikram etti. Lafarge çevresini merakla izliyor, Marx'ın kendisinde artan bir hayranlık uyandıran her sözünü büyük bir ilgiyle dinliyordu. Delikanlı Modena Villa'daki ortama kaptırmıştı kendini. Bilim hiç de bencilce bir tatmin aracı değildir, dedi Karl. Kendisini bilime adama şansını elde edenler, bilgilerini insanlığın hizmetine sunanların başında gelmelidirler, dedi ve kendisinden söz ederken birkaç kez ben insanlar için çalışıyorum diye yineledi. Bununla birlikte Marx, bilim adamlarının toplumsal yaşama aktif olarak katılmaktan hiçbir zaman vazgeçmemesi gerektiğini savunuyordu. Bilim adamı çalışma odasına ya da laboratuvara kapanmamalıydı. Bir kahkaha atarak sözlerine açıklık getirdi. Peynirin ardına gizlenen bir fare değilseniz eğer, yaşama doğrudan müdahale etmeden, çağdaşlarınızın toplumsal ve politik mücadelesine aktif olarak katılmadan yaşayamazsınız. Bu da insanlık için çalışmak demektir. Paul Lafarge daha ilk buluşmalarından itibaren Marx'tan olumlu olarak etkilendiğini hissetmişti. Şaşkınlık ve mutluluğu aynı anda yaşıyordu. Ne yüce ender bulunur bir insan. Hem bilim adamı, eşsiz bir propagandacı, hem de sosyalist düşüncenin ustası diye düşünüyordu. Sönmüş olan prosuyla odasında tur atan Marx'a bakarak. Marx bir sürü kibrit harcayarak sabırsızlıkla yaktı prosunu. Sohbet sırasında sık sık masanın önünde duruyor ve yabancı gözler için oldukça dağınık gibi görünen kağıtlar arasında gerekli olanı arıyor, bulduğundaysa daha iyi görebilmek için kelebek gözlüğüne başvuruyordu. Eğildiği masadaki gazete yığını içinden aradığı bir sayıyı buldu. Geçtiğimiz günlerde Times, Abraham Lincoln'un Uluslararası İşçiler Birliği'ne gönderdiği mektubu yayınladı. Bu internasyonalin genel konseyi olarak bizim geçen yılın Kasım ayında başkanlık görevine yeniden seçilmesi nedeniyle gönderdiğimiz kutlama mesajına bir yanıt. Anımsarsınız ki Lincoln oldukça yüksek oranda oy aldı. Bu mesajı sizin yazdığınızı duydum ama okumadım. İşte dedi Marx, el yazması metin yığını içinden küçük bir kağıt çıkardı ve biz zencilerin kurtuluşundan yanayız. Sizin açınızdan sanırım bu çok daha anlamlı. Elbette, ne de olsa damarlarımda zenci kanı akıyor. Lafarge acele etmeksizin başkana yazılan mektubu kendisini en çok etkileyen cümlelerde durarak okudu. Bu satırlar çok şeyi açıklıyordu. Ekselansları, köle sahiplerinin iktidarına direniş kazandığınız ilk seçimin ılımlı şiarı idiyse, köleliğe ölüm de yeniden seçilişinizin başarılı mücadele çağrısıdır. 18. yüzyıl Avrupa devrimine ilk etkiyi veren büyük demokratik cumhuriyet düşüncesinin doğduğu ve yaklaşık 100 yıl önce insan haklarına ilişkin ilk bildirgeye de İnsan Hakları Bildirgesi 4 Temmuz 1776'da Philadelphia'da Kuzey Amerika'daki 13 İngiliz sömürgesinin yaptığı kongrede delegeler tarafından kabul edilen bağımsızlık ilanı. Kaynaklık eden bu topraklarda 300 bin köle sahibinin oligarşisine karşı yapılan silahlı ayaklanmada kölelik sözcüğü dünya tarihinde ilk kez cesaretle sancağa yazıldı. Buna karşılık yine aynı topraklarda karşı devrim sistemli bir itinayla eski anayasanın oluşturulduğu dönemlerde egemen olan düşünceleri ortadan kaldırmakla övündü ve köleliği sağaltan bir düzen, hatta o büyük emek sermaye ilişkileri sorununun tek çözümü olarak gösterdi ve arsızlıkla insanlar üzerindeki mülkiyet hakkını yeni binanın temel taşı. İngiliz fabrikatör, Liberal Parti'nin sol kanat sözcüsü John Brighton, 18 Aralık 1862'de Birmingham'da yaptığı bir konuşmada kullandığı sözler olarak ilan etti.